Halit Emre Arslan'la Bilinsin İstedim başlıyor. Podcast dinle mikrofonlarından Bilinsin İstedim programına hoş geldiniz. Ben Haldun Altılar. Halit Emre Arslan'la beraber yapacağımız programa başlıyoruz. Hoş geldin Halit Emre.
Hoş bulduk.
Nasıl geçti bir önceki yayınımızdan sonra hayat?
Güzel, devam, neşeli, hoş.
Aynen devam yani.
Aynen devam.
Peki, şimdi biz el izleri üzerine seninle çok fazla konuşuyoruz ve bu konularla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. El izlerinin hayatımıza kattığı anlamlar ve bundan sonraki yaşantımıza vereceği renkler ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bugünümüzün konusunu senden alalım istersen.
Renklerden bahsedelim bugün.
Tamam, el renkleri.
El renkleri, tabiattaki renkler, nasıl birbiriyle bağlantılı, bunlardan konuşalım.
Bildiğim bir konu olmadığı için soru sormakta da bazen zorlanıyorum ama senden el renkleri bugünümüzle ve önümüzdeki birkaç haftamızla ilgili bir bilgi verir mi? Verdiği bilgiler nasıl anlaşılır? Onunla ilgili bilgi rica ediyoruz.
Evet, aslında karakterle ilgili bu durum. Yani şöyle, nasıl ki tabiatta renkler vardır. İşte bir kurbanın üzerinde biz aşırı derecede bir kırmızılık gördüğünde onun tehlikeli olduğunu anlarız, zehirli olduğunu anlarız. Tabiatın bir dili var. Bunu daha önce bir gün yine konuşuruz başka bir podcast'te, rüyaların diliyle alakalı. Şimdi rüyalar noktasında bazen evrensel bir dille görürüz rüyayı. Yorumlanabilir, orayla ilgili bir problem olmayacaktır. Lakin tamamıyla bu yapı kişinin kendi dilinde gördüğü rüyayla değişecektir. Yani kişinin eğer kendi dilinde bir rüya gördüyse bunu yorumlayabilecek olan sadece kendisidir. Bunun gibi evrensel bir dil var, renkler. Bu hiç kimseye özel değildir. Herkesin okuyabileceği ve evrensel dilin kendinde, kendi bünyesinde barındırdığı bir dildir. O yüzden elin renkleri vardır. Bu sağlığı gösterir, bu karakteri gösterir. Mesela elin 4 rengi var. İşte beyaz el, pembe el, kırmızı el ve sarı el diye, avuç içi bu arada elin rengini anlayacağımız yer. Avuç içinde bu renkleri gördüğümüzde biz temellendiririz. İşte elin yapısından konuşuyoruz. Elin çizgilerinden konuşuyoruz. Çizgilerin kalınlığı, inceliğinden konuşuyoruz. Ama aynı zamanda elin bir de rengi vardır. Kalın bir çizgi kırmızı bir elde biraz daha öfkeyi gösterirken beyaz bir elde kalın bir çizgi kansızlığı, anemik rahatsızlıkları gösterecektir. Yani bu tamamıyla hangi arsaya oturtulan bir ev nasıl bir durumda olacak bunu gösterir. O yüzden genel anlamda da renkler ne anlama gelir ondan da konuşuruz. Ve tabii ki genel anlamda ifade ettiği mananın elde de ifade ettiği mana bize büyük doneler verecek.
Yani ben elimi avuç içime baktığımda bu renklerden kendi psikolojimi, sağlığımı anlayabilir haldeyim.
Evet, bazı karakteristik özellikler de buna dahil.
Peki nasıl, yani nasıl anlayacağım bunu? Birkaç örnekle bize anlatsana. Yani tabii, mesela tabii. Pembe ise elimizin içi.
Tabii. Şimdi mesela pembe el ki avuç içinde görmek istediğimiz eldendir. Avuç içi pembe ise sağlıklıdır kişi. Bir, ikincisi sağlıklı olmanın yanı sıra biraz daha anlayışlı ve ince düşüncelidir. Ve itidallidir. Öfkesini kontrol edebilir, sevgisini kontrol edebilir. Sağlığın olağan seyrin işarettir ama şunu da söyleyeceğim. Mesela büyük işler başarmak isteyen birisi var. Yani pembe el burada çok isteyeceğimiz bir şey değildir. Çünkü olağan standartlarda mesela buluş yapacaksınız, girişimcisiniz. Sizde bazı psikolojik vartalar olması lazım. Mesela bipolar olmanız lazım, takıntılı olmanız lazım bazı şeylere. Başarı bunu ister yani. Ama çok olağan seyirde ise kişi hareket etmiyordur. Çok fazla girişkenlik yapmıyordur. Bunun gibi pembe el orta seviyedir. Ve aynı şekilde pembenin akademik olarak da araştırmalarda duygusallığın ve tutkunun rengi olduğu söylenir. Ve aynı zamanda anlayışlı ve ince düşünceli olmaya işarettir. Ve empati kurabilen fedakar insanlardır. Yani akademik olarak bir odanın rengini pembeye boyadığınızda alacağınız etkiler, kullandığınız, sevdiğiniz renk bu olduğunda sizde gözüken etkileri budur. Ama aynı zamanda avuç içiniz pembe ise yine karakterinizde bunu göreceksinizdir.
Mesela ben kendi elime bakıyorum. Kırmızı. Öyle diyeyim. Kırmızı mı?
Yok, pembeye
pembe
yakın.
Mi? Evet.
Kırmızı el bildiğiniz kırmızı oluyor. O işte öfkenin, karaciğer ve kandaki toksinin ama aynı zamanda girişkenliğin, atılganlığın işareti olacaktır. Yine ölçü olarak, işte akademik olarak 2019'da yapılan bir araştırma var. Canlılık ve hareketin rengidir normalde de. Sizin de mesela şeyinizin rengi kırmızı. Podcast dinle, arkada kırmızı evet. Var. Yani bu aslında canlılığın, ki podcast konuşuluyor evet ama canlı bir konuşma yoksa kişi buraya çok tutulmayacak, dinlemeyecektir. Renk burada anlatmak istediğinizi veya almak istediğiniz şeyin karşılığı olmuş. Bilerek koydunuz, bilerek koymadınız. Farklı ama velakin doğru.
Bu yeme içme sektörüyle ilgili markaların renk tercihleri, evet. Atıyorum turizm ile ilgili markaların renk tercihleri aslında bununla mı ilgili?
Aynen öyle. Dikkat çekici özelliği vardır birincisi. Kırmızının dikkat çekici olduğu için nazarları celbedecektir. Bu itfaiye arabaları kırmızıdır. Kan akışını hızlandıran bir renktir. Heyecanlandıran bir renktir. O yüzden tercih edilir. Yani bu nokta duyguları renkler çabuk etkilediği için heyecanlandıran bir renk elbette dikkat çekici bir renkle birlikte kişinin istediği dikkati insanlardan celbetmesine sebep olacaktır.
Avuç içimizdeki çizgilerin derinliği ve renkleri, çatalları vesairesi de günümüzü ya da önümüzü belli eder mi?
Eder. Günümüzü de önümüzü de belli eder. Zaten önümüzü belli etmesi aslında bugünkü karakterimizin neticesidir. Yani kişi örnek veriyorum yumuşacık bir eli, bunu bir sonrakinde konuşuruz ama çok yumuşak bir ele ve çok kalın çizgilere sahip. Bu insan böyle siyaha yakın çizgiler devamlılıkta zorlanacaktır. Bugün devamlılıkta zorlanan biri yarın ne meyvesi yiyecek ki? Evet ki boşa çıkmış hevesler.
Peki reklam ve ticaret dünyasına bakacak olursak markaların logolarına koyduğu renkler de o zaman iştigalleriyle ilgili ya da varmak istediğim noktayla ilgili mi?
Aynen olmalı. Öyle. Kesinlikle öyle olmalı. Ne istiyorsun? Ne uyandırmak istiyorsun? İşte örnek veriyorum, beyaz mı kullanıyorsun? Saflığın rengidir. Gelinlikte de beyaz vardır. Kefende de beyaz vardır.
O zaman gıda markaları falan beyaz mı olmalı? Yani nedir oradaki? Ya da kırmızı mı?
Kırmızı. Çünkü kan hızlanacak, heyecan uyandıracak, dikkat çekecek. Biraz daha masumiyetin, barışın ve ölümsüzlüğün aslında tarifidir beyaz. Ama baktığımızda yine süt ürünlerinde beyaz şey kullanılır, mavi vesaire. Ama dediğim gibi almak istediğin kitlelere kime ulaşmak istiyorsun, ne kadar tesir etmek istiyorsun, renklerle anlatacaklardır.
Yeme içme sektörünün kırmızı olması, turizm sektörünün mesela hangi renkte olması doğru olur?
Turizm sektörü, yine söylüyorum, mesela celbettikleri veya hitap ettikleri kitleye de bakacaktır bu. Lakin kırmızı gıdada tercih edildiği gibi gri, yeşil turizmde tercih edilebilir. Mavi turizmde tercih edilebilir ki daha çok sarı neşeyi verdiği için turizmde sarıyı tercih ederler. Çünkü neşedir, şen şakraktır. Biraz daha coşkunluğu verir. Kişi coşkunluğu tatilde yakalar.
Tamam. Peki elimizden yola çıkarak mesela şu anda belki birçok dinleyicimiz el içlerine bakıyor. El içlerinin renginin daha detaylı açıklamasını yapar mısın bize? Yani elimizin içi şu anda kırmızı.
Tabii.
Ve değişir mi bu?
Yani değişir. Harika. Çok
yarın
güzel.
Değişir mi?
Çok güzel. Mesela elimizin rengi kırmızı. Evet, coşkunluktur. Evet, kan hızlı akıyordur. Ama toksin de vardır, öfke vardır, kontrolsüzlük vardır. Şimdi böyle bir el rengi ben bu kadar kontrolsüz olmak istemiyorum diyecektir. O zaman doğru beslenecek. Çünkü zaten kırmızı eli biz bir yere kadar isteriz. Çünkü kalp buna nereye kadar dayanacak? Kırmızı elli insanların atılganlığı, evet çevikliği, evet. Lakin bu kontrol edilebilir bir şey değil. Bir süre sonra sıkıntı çıkarır. Kolesterolü, kalp damar hastalıklarını gösterir. O zaman o renk kırmızıdan pembeye dönmesi lazım. Nasıl olacak? Doğru beslenecekler. Evvela doğru beslenmek bir, ikincisi doğru beslenmeye başladıktan ve egzersiz yapmaya başladıktan kanın normal seyrine, karaciğerin normal seyrine ulaşmasını sağladıktan sonra elinize bir bakacaksınız ki o kızıllık, kırmızılık, belki terliyordur, terli olması yavaş yavaş azalacak. Ve siz bildiğiniz kendinizi bir gösterge paneli gibi frene bastıktan sonra yokuş aşağı giden arabanın hızının düştüğü gibi siz o gösterge panelinde hızınızın düştüğünü, doğru ve olağan seviyeye geldiğinizi göreceksiniz. Kırmızı el o yüzden toksinin de varlığını, karaciğerin ve kanın tam sağlıklı olmadığını da gösterir. Sarı ise, şimdi evet coşkunluğun rengi dedik, sempatikliğin rengi dedik ama aynı zamanda olumsuz çağrışımları da vardır. Akciğerin hassas olduğunu gösterir sarı el bir renk. O yüzden avuç içinizde bir sarartı varsa özellikle akciğeri, ki İbn Sina akciğer sindirimle bağlıdır der. Yani sindirim bozuksa akciğere, akciğer bozuksa sindirime dokunacaktır. Hakeza bu iki organın dikkat edilmesi gerektiğini, hassas olduğunu gösterir ve yine ani öfke parlamaları, kendini kaybetme durumlarının olabileceği bir öfke durumunu ve takıntılı olma hallerini gösteren sarı eldir. Sarı elli insanların elinin rengi değişir mi? Evet, doğru beslenme, doğru yaşayış, doğru egzersiz. Siz elinizin renginin sarıdan pembeye, belki beyaza, belki kırmızıya değiştiğini göreceksiniz. Pembe demiştik, sağlık zaten. Oraya tekrar girmiyorum.
Benim elim pembe mi yani şu anda?
Beyaza yakın pembe.
Yandık mı?
Yandık değil, birazcık... kanla ilgili doğru bir eksiklik var. Yani tam böyle sağlıklı değil kan. Beyaz el de şunu gösterir. Evet, beyaz el gerçekten estetikten anlarlar, güzelden anlarlar. Biraz daha dinginliği ifade edecektir beyaz elli insanlar. Ve beyaz elli insanları bazen böyle hareket edemez, uyuşuk gibi görürüz. Hayır, iş olsun atlarlar. Ve böyle şey de zayıf değildir. Enerjileri, libidoları zayıf değildir. Ama öyleymiş gibi gözükür. Sadece kansızlık gibi ve harekete geçmekte bazen üşenmek gibi bazı durumlar olur. O da yine beyaz elli insanlar kendilerine baktıktan ve yaşam stillerini değiştirdikten sonra el kendinin, yani o bedenin değiştiğini bize gösterecektir.
En sağlıklı el nasıl? Pembe.
Pembe. Yani pembe avuçlar, böyle tırnakların rengi çok hoş. Tırnak diplerinde lunula dediğimiz yarım aylar olur, beyaz. Genelde herkesin baş parmağında olur, diğer parmaklarda olmaz. O lunulalar bağışıklık sisteminin gücünü verir. Tırnağın böyle çıt kırılım tırnak olmayacak. Üstü çizgili çizgili tırnaklar vardır, böyle dimdik. Dokunduğunuzda pütür pütür olur. Bunlar yine toksini haber verecektir. İyi bir sağlık için çalışman lazım diyecektir o tırnak. O yüzden iyi bir el, mutlaka iyi bir sağlığı gösteren el, tırnakların sağlıklı olduğunu, pembe olduğunu, avuç içinin pembe olduğunu bize gösterdiğinde evet sen sağlıklısın dedirtecektir.
Peki bir insanla ilgili, yeni tanıştığımız bir insanla ilgili karakter analizi yaparken ellerine bakmak onunla ilgili bize çok fazla done veriyor.
Verir.
Anladığım kadarıyla. Sağlığından tut, evet, karakterine kadar. Evet. Hangi kriterleri gözetmeliyiz bir insanla tanıştığımızda?
Ben şunu kesin kesin söylerim. Bir insan sağlıklıysa zihinsel olarak da esnektir. Ve zihinsel olarak esnek insanlar her halükarda daha ziyade iletişimde, anlaşımda, senin görüşlerine saygı göstermekte daha başarılıdır. O yüzden evvela tırnaklara, parmaklara, ki yüz daha büyük done verir. Ki sağlıklı bir insanın yüzü, yine bir akademik makalenin izahıdır bu, farklı bir renk tonundadır, farklı bir renk skalasında. O insanların aura çekicilik olarak, insanların tercih eden, arkadaş olmayı, iş yapmayı tercih eden noktasında tercih edildiğini de gösteriyor. Çünkü sağlık farklı bir pigmente boyuyor teni. Kısacası hiçbir şey bilmiyorsa bile insan, sağlıklı mı değil mi cildinden elinden baksın, o insanla daha ziyade anlaşılabilirliği kurar. Ama onun dışında burun yapısı, ağız yapısı olarak biraz daha itidali gözlemlemek lazım. Yani dengeyi. Aşırı derecede büyük bir ağız. Bir daha biraz temkinli olmanıza neden olsun. Çok ip incecik dudakları var, böyle gözükmüyor dudağı. Temkinli olmanıza vesile olsun. Burnu aşırı gaga. Burnu aşırı basık ve kalkık. Böyle içi gözüküyor. Temkinli olsun. Ama ölçülüyse o ölçüyü yakalayın. Simada da böyle. Bu bir gözlem ilmidir. Gözlemleyerek hangisi ifratta, hangisi tefritte, hangisi aşırılık, hangisi denge, bunu zaten gözlemledikçe anlıyorsunuz. Ama en başta dikkat edin diyebileceğim şey sağlık göstergeleridir. Göz altları böyle çökük mü, böyle siyahlaşmış mı? Şimdi bunlar sağlıksızlığı, uyumadığını, suyu bedenin almadığını, karaciğerleri, mesela duş aldınız, gözler kızardı. Antrenman yaptınız, gözler kızardı. Karaciğer. Karaciğerle ilgili hassasiyet vardır. Bunlar evvela kendimizle ilgili done verir ama iletişimle ilgili sağlıklı insan esnektir dedirtir ve aşırı derecede bir ölçüsüzlük yoksa iletişim orta seviye olacaktır.
Evet, iletişimin adamın doğuştan mesela burun yapısı öyleyse ama karakteri öyle değilse bunu ne yapacak?
Sekmez. Karakteri de öyledir. Sadece baskılamıştır, sadece düzeltmiştir. Yani bunu becerebilmiştir. Bu neticede insanlar, biz bugün mesela eline yüzüne bakıyoruz ve yorumluyoruz. Bugün var olmadı ki. 30 yıldır bu adam hayatta, 30 yaşındaysa ve hayatın gelişinde, gidişinde işte annesinin, babasının ona öğütleri, dost çevresi, arkadaş çevresi, ya böyle insan olunur mu vesaire. Mesela örnek veriyorum, burnun ucu aşırı derecede aşağı doğru basıksa biraz bencilliği verecektir. Yani dudağa yakın bir burun varsa biraz bencil olurlar. Lakin bu kişi kültürel değerler, ailevi değerler, inanç. Bir bakıyor ki bencillik hiç iyi bir şey değil. Bencilliğin de ona bir getirisi yok. Ne yapıyor? Kendisini eğitiyor. Kendisini yavaş yavaş daha olağan seviyeye getiriyor. Evet, bende bu var. Ama ve lakin bunun insani ve doğru olmadığını bildiğim için ben bu şekilde davranmayacağım diyor. Ve otomatikman biz burada kişide, kendinde aslında çabası salt seyirde gözüken huyu çabayla ve o salt seyri takip etmeden kendisini geliştirerek bencilliği yendiğini görüyoruz. O yüzden bizim için evet kişinin yüzünde bu işaret var ama o bende yok. Hayır, o sende, senin sayende yok. Çünkü bu dil senden ayrı değil. Beden dili, vücut dili, fizyonomi dediğimiz el çizgileri, yüz çizgileri senden uzak ve ayrı değil. sana rağmen bir şey çıkmaz. Seninle birlikte çıkar, seninle birlikte silinir. İşte çizgiler değişiyor, konuşmuştuk. Yüz yapımız değişiyor, konuşmuştuk. Mesela Kemal Atatürk'e bakın. Yüzü öğrenciyken bambaşka, yöneticiyken bambaşka. Ne oldu? Nasıl değişti?
Evet.
Yüzü sivriydi öğrenciyken, çünkü öğrenmektir sivri, öğrenmektir tasavvuftur.
Çok enteresan ya.
Yönettiğinde küt bir yüz oldu. Çünkü yönetmesi lazım, baskı oluşturması lazım, dirayetli olması lazım, dirençli olması lazım. Değişti. Şimdi yüz bile değişirken senin acaba huyunun değişmesiyle birlikte yüz yapının değişmemesi mümkün mü? Değil.
O zaman yüz yapısı, el yapısı tabii doğuştan bir şey
gelir.
Ama insanın iradesi,
kesinlikle,
yürüdüğü yol itibariyle yaptığı tercihler,
kesinlikle,
elinin yüz yapısının değiştiğini gösteriyor.
Evet. Yani. O yüz yapısı da zaten zihnin özeti olduğu için, Aristo'nun söylemiyle tüm pasif sistemin aktif faali olduğu için biz rahatlıkla kişinin yüzü değişti demek ki düşüncesi değişti diyoruz. Adam değişti yani.
Ya suratı da değişiyor yani.
Aynen öyle.
Fikirleriyle, aynen, ve zihniyle,
aynen,
ruhuyla. O zaman biz kendi görüntümüzü zihin yapımızla, tercihlerimizle değiştirebiliyoruz. Yani insana baktığınızda hani içinden bir türlü ısınamazsınız. Bu mudur yani peki? Nedir yani?
Budur. Ama ne zamana kadar budur? O kişi değişmeye başlayana kadar budur. O kişi kendini, yani sizin sevmediğiniz ya uyuşmadığınız noktalar adamda var. Ama yıllar sonra bir gördünüz, yaşanmış bir hadisedir. Böyle hasım olduğu iki arkadaş, gerçekten hasımlar lisede. Ve o kadar birbirlerine hasımlar ki böyle farklı işlere gidiyor iş. Sonra 12 yıl sonra, buna ben şahit oldum, 12 yıl sonra karşılaştılar. Ön yargılarıyla yine oturdular. Mecburen, büyükler vardı olsa da ön yargılarına rağmen otururlar. Ve konuşmanın sonunda kalkıp bir diğerine sarıldı. Sen çok değişmişsin dedi. Ve dedi, yani yardım edebilir miyim? Gideceğiniz yere sizi götürebilir miyim? Çok minnettar oldu. İnanılmaz değişmişsin dedi. Yani o adam bu adam değil ve sana ısınıyorum artık. O zaman senden nefret ediyordum konuşmadan bile. Şimdi ne oldu? Kişi kendi karakteri değişince... kişinin yaydığı aura, enerji dediğin her neyse o da değişti. Kişinin siması da değişti. Ya işte daha toplu bir siman olmuş, işte gözlerin daha canlı bakar olmuş, eskiden daha tehlikeli bakıyordu falan. Ne oldu? Kişinin düşüncesi gözüne, tenine yansıdığı için bir değişim söz konusu olacaktır. Ama Willem Benham da şöyle diyor, insanların %80'i değişmeyecektir, bunu da unutma diyor.
Ya öyle bir, var mı böyle bir istatistik?
Var. Ya kendilerince 1800'lerde yazılmış bir eser, diyor ki %80'i değişmeyecektir, emin olun diyor. Mesela şeyi öneriyor, evlilikle ilgili mutlaka elinize bakın. Boşanma işaretiniz varsa, çünkü evliliğe hazır değilsiniz demek. Bunların olduğu yaşlarda evlenmeyin diyor. Sonra parantez açıyor, ama şunu unutmayın, gönül ferman dinlemez %90'ı. %90'ı bunu kesinlikle dinlemeyecektir, bunu da unutmayın diyor.
Hazır olduğunuzda el çizginiz, el yapınız da değişiyor yani. Ve evet deyip kendinizi analiz edip hayatınıza bu şekilde yön verebiliyorsunuz.
Aynen öyle. Dedik ya zihnin özeti diye. Elinde işte geliyorlar bana, işte hocam biz evlenebilir miyiz? İşte evlilikle ilgili soru
var soruyor. Mı böyle?
Tabii evlilikle ilgili soru soruyor. Ben de bakıyorum. Diyorum ki yani evlilik...
Diyebiliyor musun hayır evlenmemelisiniz diye?
Demiyorum. Ama şöyle diyorum.
Keserler adı.
Aynen. Zihniyet itibariyle hazır değilsin diyorum. Evliliğe hazır ol.
Çift olarak geliyorlar mı?
Zaten çift olarak geldiklerinde... biraz çarpık görüyorum ben bu işi. Yani zaten çiftiniz siz. Yani benim söylemem...
Neyi sorguluyorsunuz?
Evet. Anlaşmıyor musunuz? Zaten yani hasım mısınız da çift oldunuz? Yok. Birlikte bir çekim var demek ki. Sadece biraz daha akli olarak böyle delillendirme. Her şey his değildir. Sevgi değildir. Vizyondur. Hayat stilidir. Bunları paylaşacaksınız neticede. O arzu bir zaman sonra normal seviyeye inecek. O zaman ne yapacaksın? Bunlara dikkat etmiyor insanlar. Ha, bu el çizgileri de bunu dikkat etmediğini söylüyor. Bu kadar aslında. Geliyor el çizgisine bir bakıyoruz. Mesela evlilik çizgisi çatallı olur böyle. Serçe parmağın altında. Şimdi bu şu demek. Sen hayat stiline ve vizyonuna uygun biriyle evlenmiyorsun demek. Bu senin
düşünün. O an itibariyle.
Evet. Evet, yani gözüküyor. Bak diyorum ki, bak bu çizgi senin seçimlerinin yanlış olduğunu gösteriyor diyorum. Nasıl yani? Yani sen gelenekselci bir insansın. Seküler bir hayat arzuluyorsun. Seküler bir adamla evlenmen lazım. Yok ben gelenekselciyle evlen. Olmuş işte. O çizgi diyor ki sen yanlış karakter seçiyorsun. Ha, kendini çek edecek, düzelecek. O çizgi de düzelir. Sen de doğru kişiyle evlenirsin. Bu kadar. Yanlış düşündüğünü elde görüyoruz yani bu. Ama
bu bir insana baktığında mesela yüzünde nur var diyorsun. Ben bir İK uzmanıyım atıyorum. Kişi geliyor, hakikaten iyi okulları bitirmiş, iyi kurslara, sertifikaları sahip. Ama bir türlü o yüzünden o enerjiyi alamıyorum. Bunu ama anlatamıyorum da bir türlü. Kendime de böyle demiyorum. Bu kişinin nurunun yüzüne yansıması demek midir?
Öyledir.
Yani ben böyle atasözlerinden yola
öyledir.
Çıkarak.
Gerçekten öyledir. Yani bu aslında şimdi kalpler vardır ısınıyor, kalpler vardır ısınmıyor. Ve kalbiniz ısınmıyorsa o iyi bir insan da olabilir. Ama sizin işinize yaramaz. Sizle birlikte olmaz. Yani insan kaynakları noktasında veya işte iletişim noktasında. Seninle mayası tutmaz onun yani. Kötü bir insan da değildir.
Ama sen zaman için... içinde de değişebilir diyorsun.
Değişebilir.
Yani mesela ben biriyle sevgili olacağım. Evet. Ya da ben birini işe alacağım. Ama her şey CV'si 10 numara. Bana çok uygun. Ya bir türlü kanım kaynamıyor. Yani hadi gel çalışalım diyemiyorum. Ama bunu word edemiyorum. Evet. Bu mudur yani?
Budur, zorlamanın anlamı yok. Zorlamanın anlamı yok.
Ama bu çok yani
tecrübe
haksızlık gibi. Çok tecrübe ettim ve hep gönlümden geçenin bir süre sonra doğru olduğuna kanaat getirdim. Evet. Ama bunu analitik olarak somut verilere dayandıramadığım için de halden hani yapma dedim kendi kendime. Evet. Ama bunu somut verilere döndürebiliriz diyorsun aslında.
Şöyle
yani bunu nasıl mesela ben çok özür dilerim lafını kestiğim için ama ben mesela bir insan kaynakları uzmanıyım. Birini işe alacağım. Her şey 10 numara. Bir türlü kanım tutmadı. Şimdi bu haksızlık gibi geliyor ki yani X kişisi bu neye dayanarak senin hani de diyebilir. Bunu nasıl yapacağız? Nasıl analitiğini çıkartacağız?
Şöyle.
Somutlaştıracağız.
Biz bilgisayar değiliz. Öncelikle burada bizi bu hislere inanmayı öteleyen veya işte inanmamayı önceleten şey bizim sanki bir bilgisayar gibi. Evet, analitik verilere bakıyoruz. Her şey yeterli.
Dört dörtlük.
O zaman çalışırız. Hayır, bu iş böyle değildir. Çünkü insan veriyi işlediğinde insandır. Yani bizi bilgisayardan ayıran şey veri, bilgisayarı biz yenemeyiz. Ama biz aynı verileri elde ettiğimizde nasıl yorumluyoruz? Nerede kullanıyoruz? Yani bir insan cömert, doğru. Ama cömerti nerede kullanıyor? Adam seçiyor mu? Hak edene mi veriyor? Mesela çok merhametli. Doğru yerde mi merhamet ediyor? Mesela iş noktasında merhamet edilmeyecek yer vardır. İş bu yani. Yani evet. 2 kere 2 4. Ya ben çok merhamet ettim. Merhametini yanlış yerde kullandın. O yüzden ısınmama durumunda hani dediniz ya bunu analitik bir şeye getiremedim. Henüz getiremedik. Yarın bir gün mutlaka oralara da dokunacak ve evet içinin ısınmadığı, aynı düşüncede olmadığın veya bilgiyi aynı şekilde yorumlamadığın insanları gördüğünde sende hasıl olan histir. İnsan sadece dediğim gibi maddeden ibaret değil ki. Yani biz sevgiyi somut değil diye yok mu sayacağız? Bir şeyler somut değil diye, soyut değil diye yok mu diyeceğiz? O yüzden burada içiniz ısınmıyor mu? Kesinlikle bir şey vardı. Tanımlamak zorunda değilsiniz. Kesinlikle değilsiniz. Sezgilerinize güvenin.
Peki bu karşındakine de şimdi nasıl bunu anlatmak lazım? Yani evet her şey çok güzel. Yani bütün CV'si 10 numara, yaptığı iş, okudukları ama bir türlü gidemiyor ayağın. Nasıl böyle diyeceksin? Ne diyeceksin?
Arabayı ehliyet kullanmıyor. Evet, ehliyetin yıllardır müthiş tecrübeli gözüküyor. İnanılmaz yollarda sürmüşsün. Ama bizim aradığımız noktada bu değil. Bir şeyler var ve o bir şeyleri kağıdın üzerine dökemiyorum.
O zaman subjektif bir şey. Yani mesela benim bir patronum var.
Evet.
Ya da CEO. Bana bir türlü almadı içim. Ama bütün matematik uygun işe alımla ilgili. CEO ya da patron dedi ki ya bu çocuğu niye işe almadın? Şimdi ne diyeceğim abi, içim ısınmadı mı diye demek lazım. İşte, bunun bir mekanizması var mıdır?
Burada dramatik bir matematik ortaya çıkıyor. Evet, her şeyi topladık. Doğru, bu bizim toplamımıza ve cüzdanımıza girmeyi hak eden bir meblağ. Lakin bununla çalışamayacağım. Yani dediğim gibi ben insanım, duygularım analitiğin önüne geçecek. Aslında bu şey değil, haksızlık değil. Sadece evet her şey okey ama birlikte yol yürüyeceğiz. Yani her şeyimiz okey ama birlikte yürüyebileceğimiz noktada okey değil. O yüzden bir sonraki.
Nasıl demek? Adam demeyecek mi mesela? Ya peki tamam, ben bu kadar yıl okudum. Buralarda çalıştım. Sen buranın CEO'sun. Susun ve bana diyorsun ki her şeyim dört dörtlük olmasına rağmen benle çalışamayacağını. Yani bunu nasıl anlamlandırmalıyız? Bunu nasıl bir somut hale getirebiliriz ya da getirmemeli miyiz?
Bence getirmeye çalışmanın da anlamı yok.
Mesela bir CEO sorduğu zaman ya da patron sorduğu zaman ya bu arkadaş seni şikayet etti diyelim. Benim başıma geldiği için. Yani bir türlü alamıyorum kişiyi işe ve şikayet ediliyorum yönetim kuruluna. Her şey dört dörtlük olmasına rağmen yönetim kurulu bana diyor ki neden bu arkadaşı işe almadın? O zaman burada bir subjektif yüzde bırakmak gerekiyor, öyle mi?
Kesinlikle, ama ben yine şunu söyleyeyim. Bunu izah edebiliriz. Mesela biz sporda bunu çok görüyoruz. Mesela takım oyunu. Takım oyunu, adam çok yetenekli. Müthiş kariyeri var. Harika. Ama takıma uygun değil.
Ne açıdan? Yani neden?
Karakteristiği takıma uygun değil.
Peki.
Yani oyun stili. Evet bu adam çok yetenekli. Tüm kağıt üstünde her şey okey. Ama peki, stili farklı. Yani bunu futbol bilenler için konuşacağım. Biz ayağa top oynayan bir takımız. Ama bize sırtı dönük bir forvet gelirse biz bütün oyunu onun üzerine
ama bu konuşalım. Analitik bir tespit. Yani bu somut bir tespit.
Burada da somutlaştıracak olan işe alımda o kişiyi reddeden kişi, yani siz oluyorsunuz orada, o takımı bozduğunu düşündüğünüz hissi tespit edeceksiniz. Yani bu adam bizim takıma uygun değil. Soru işareti.
Neden? Aynen.
Nedenselliği orada işte mesela el çizgilerini veya yüz çizgilerini biliyor olsanız bunun böyle bir özelliği var. Bu bizim takımı bozacaktır. Diğer her şey uygun olsa bile uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik bir ilişki noktasında biz bununla yapamayız. Hı-hı. Bu kararı bu yüzden verdim diyeceksiniz. Yani burada aslında size de bir kolay bir dönü oluyor. Yani
ama bu şey değil, analit yani bu bir yönetim kuruluna bunu açıklayabileceğim bir şey var mı? Mesela bir yazı ya da bir done, bir madde.
Fizyonomi biliyor olsanız dudaklarının ve gözünün oranı bize kişinin kontrol noktasının iyi olmadığını, duygularını kontrol edemediğini. O yüzden bizim takım bozacağını inandığım için onu almadım.
Normu onu nasıl, bunun bir kitabı var mı? Ya da
var
bunun,
tabii ki.
Onu merak ediyorum
işte. Mesela Stanford Üniversitesi e-kütüphanesine giriyorsunuz. El okuma kanunları İngilizce olarak yazıyorsunuz. Bill Benham'ın kitabı var. Orada tokalaşmanın, elin duruşunun oradan başlıyor. Elin çizgilerinin, parmağın uzunluğunun, kaymakamlardan tutun valilere, prenseslerden tutun prenslere, herkesin çekebildiği ellerini çekmiş. Oraya resmetmiş, koymuş. Orada inceleyebilirsiniz. Kısacası bunu biliyor olduktan sonra sizin subjektif dediğiniz ve yoruma açık değil, analitik olarak ben gösteremiyorum dediğiniz şeyleri bu şekilde analitik olarak gösterebilirsiniz.
Bu bir peki kabul edilmiş bir kurallar silsilesi mi? Yani Stanford mı yapmıştı bunu? Kabul edilebilir bir norm mudur bu? Yani yoksa bu üniversitedeki kürsünün yazdığı bir makale midir?
Sadece Stanford değil. Ben Cambridge'de de birkaç veriye ulaştım. Orada da var. Artık dediğim gibi birkaç üniversitede.
Türkiye'de
parmak uzunluklarının, yüz yapısının, kaşların, kişinin karakteri hakkında veriler işaret ettiğini, veriler verdiğini söyleyen birçok makale var. Yani kabule şayan bu. Sadece şeye benziyor. Birileri kendi öz bilincine hayır ya bu tam kanıtlanmadı veya diğerleri yok canım niye kanıtlanmasın diyor. Yani bilim tamamıyla oraya bakmış değil ki red veya kabul edelim. Burada ademi kabul ve kabul adem söz konusu. Yani reddetmek başkadır, kabul etmemek başkadır. Reddedemezsin. Ama kabul etmeyebilirsin.
Bunun normlarını somut olarak yazmış ve dünya tarafından kabul edilmiş bir kurallar silsilesi var o zaman.
Var yani... ama bilimsellik tanımını değiştirmeden tam manasıyla genel literatürde gizli ilimler kategorisinden çıkartamıyorsunuz.
Peki.
Bilimsellik diyor ki ölçülebilir ve gözlemlenebilir diyor. Tamam ama biraz önce bahsettiğiniz yanılmadım ama analitik olarak da gösteremedim.
Ben genelde yanıldım. Yani %90'la yanıldım ben.
Evet.
Yani o yüzden de artık ben işe alım yap. Gerçekten söylüyorum. Evet. Yani ben okey dediğim bir sürü profilde yanıldım. Ama bir baksak mı dediğim, reddettiğim ve soru işaretiyle aldıklarım orta vadede çalıştılar ve fena değillerdi. Ya bunun gerek var mı dediklerim hakikaten de başarılı çıktı. Ben bu konuda çok başarısızım ama bunun da bir kitabı olsaydı eğer. Yani ben iki tane üniversite okudum. Yani bunun içinde bir yüksek olmasa bile mutlaka bunun dersini alırdım.
Evet.
Onu demeye çalışıyorum.
Alınmalı da zaten. Ki yarın bir gün göreceğiz. Hukuk fakültelerinde göreceğiz. Onun dışında hukuk fakültelerinin dışında akademilerde, polis, asker akademilerinde göreceğiz. Çünkü çok kullanışlı, çok pratik, iletişimi sürdürmek istediğin bir adam mı? Harika. İşe alacaksın, işine yarar mı? Ben bunu askerde yaşadım. Askerde ben ekibime askerleri bu şekilde seçtim. Yani yüzüne, eline bakarak ekibe uyumlu, ekibe uyumsuz. Hatta daha az kabiliyetli ama uyumlu olduğu için ekibe aldığım insanlar oldu ki 3 kişinin hayatını kurtardım. Can kurtarandık biz. Ve sezon boyunca 20 kişi boğuldu. Hepsini aldık. Yani burada çalıştı.
Boğulmadı o zaman.
Ölmediler evet.
Kurtar. Yani hepsini aldık. Süper.
Ve her sene ölüm oluyor orada. Bir tek bizim sezonumuz olmadı.
Seni bırakmamaları gerekirdi.
Evet, ısrar ettiler ama benim işim var. Komutanım beni bırakın dedim.
Ya bu dışarıdan bakıldığı zaman ben biraz daha böyle daha madde madde gördüğüm şeyleri kanaat getiren bir insanım. Bu söylediklerinden yola çıktığımızda bir sürü endüstride bir sürü iş kaybını, bir sürü maddi kaybı, bir sürü hizmet kaybını önleyecek.
Zaman kaybını.
Tabii zaman kaybı önleyecek bir bilgi ve birikimden bahsediyoruz.
Aynen öyle.
Fakat bunu resmiyete büründürememiş olmaktan bahsediyoruz.
Aynen öyle.
Ama bunu burada dinleyerek ya da senin internetten de ya da senden danışmanlık alarak tespit edebilir ve bu tespite göre çözümler üretip hayatını pozitif yönde değiştirebilir o zaman bir kişi. Aynen. Yani uzun cümleler kuruyorum çünkü bilmediğim için.
Evet, kesinlikle öyle. Hayatını değiştirmek için bir donedir. Evet, bu benim zihnimin özetidir. Aristo'nun yine tabirini söylüyorum. Tüm pasif sistemin aktif failidir. El ve yüz. Yani siz ne düşünüyorsanız avuç içinize o geliyor. Yine deri korpusu.
Ayna gibi bir şey o zaman.
Ayna gibi, süper. Hmm. Gösterge, ayna. Ve buna inandığında evet bende ne problem var? Evet, ben kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Niye? Özgüvenim eksik. Özgüven nedir? Eşittir eylemdir. Eyleme geçme. Sen eyleme geçemiyorsun. İnsan niye eyleme geçemez? Yine elinden yüzünden bakarak buluruz ama genelde eyleme geçememenin nedeni başkalarının sesidir. Öyle derlerse, beni eleştirirlerse bu tür şeyler seni eyleme geçmekten alıkoyacak.
Mahalle baskısı dediğimiz şey.
Mahalle baskısı dediğimiz şey. Ne oldu? Sen değişmek için bir adım atmana el çizgileri ve yüz çizgileri senin karakterini göstermesi vesilesiyle sana yardımcı oldu. Olay aslında çok basit, çok yakın, o kadar uzak değil.
Ya bu bir sürü şeyi değiştirebilecek bir konu. Yani bu hatta düzenli olarak destek alınması gereken bir unsur.
Mesela bir psikoloğun yüzünü ve eli ve elini bildiğinde çok daha danışanına hızlı yardım edebileceğini düşün. Çok daha hızlı teşhisler koyabileceğini düşün.
Peki şu anki eğitim sisteminde psikologları eğitirken böyle bir ders veriyor muyuz?
Bildiğim kadarıyla hayır.
Hayır. Yurt dışında var mı?
Yurt dışında artık büyücülük dersi bile var üniversitelerde. Şaka değil. Büyücülük, üniversitenin adını yine unuttum. Yani üniversite artık büyücülük dersi veriyor. Çünkü bu metafizik bir hadise diyor. Yani fizik, metafizik bu şeyden, maddeden bağımsız bir şey değil. Çünkü metafizik olarak bizim soyut dediğimiz şeylerin maddeye etkisi var. Böylece soyut olan şeyin aslında madde dışı olmadığı da ortaya çıkıyor.
Yani o zaman yapay zeka, ChatGPT bir yerde, bu ilim bir yerde. O zaman bir insanlık nerede? Doğru gidiyor konu.
Yapay zeka yüklenebilir. Bu verileri yükledikten sonra da kişinin %80 oranında yorumlayacaktır. Geriye kalanı feraset, bilgiyi yorumlama durumu yine insana kalır. Yani bu işi %100 yapay zeka yapabilir mi? Yapamaz. Ama %80'ini yapar.
Yani resmini çeker, gönderirsiniz.
Tabii, yapay zeka verileri yükleriz. Şu çizgi buraya giderse, el yumuşaksa mesela, elin yumuşak veya telli olduğunu yapay zeka ayıramayabilir. Ayırsın, onu da ayırsın. Yine bile tüm verileri yorumlarken o dediğimiz feraset durumu. O insana has bir şey. Bilgiyi yorumlama durumu insana has. O yüzden diyor ya, yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler. Yazarlık. Neden? Çünkü bilgiyi, veriyi, yaşanmışlığı insan gibi yorumlayamıyor.
Tamam ama yani milyonlarca versiyon üretebiliyor. Var olanları match ediyor. Milyon tane versiyon üretiyor. Evet. Ve bunu sana sunuyor. Ama insan zekası o kadar büyük ki var olanların birbiriyle birleştirmesinden ziyade yeni bir şey de üretebiliyor. ChatGPT'nin yapamadığı şey de bu aslında.
Evet, %20'lik dilimde ben öyle veriyorum.
Kendimizi rahatlatmak adına bir tek açılımlar yaratmaya çalışıyorum.
Bir de üreyemiyor ya. O yüzden çok tehlikeli görmüyorum.
Ben. Ama patlatabiliyorlar işte. Yani Allah korusun, işte yaşadık maalesef Filistin'de. O zaman el çizgilerimizin ya da yüz görünümüzün ruhumuzu temsil ettiği ve aslında ruhumuzu düzelttiğimizde ya da sağlığımızın düzelttiğimizde görüntümüzün ve elimizin de değişebildiğini, bunu belli periyotlarda takip ettiğimizde günümüzü ve bir sonraki günümüzü de hem bu yorumlamak hem de tedavi demeyeyim ama yapılandırmak mümkün diyorsun.
Çok güzel. Evet, yapılandırmak mümkün. Kesinlikle.
Bunu 5. programda anlamış olmamdı. 5 geç oldu ama sağlam oldu. O zaman bunu her kişinin, belki de kurumun düzenli aralıklarla tespit ediyor olması gerekiyor.
Kesinlikle öyle.
Peki kurumlar için de geçerli mi bu?
Geçerli. Hatta ben yine New York Times'ta bir makale vardı. Yaşam koçluğuyla alakalı bir ön yargı vardı. Yaşam koçluğuyla alakalı orada bir veri geçiyor ve diyor ki koçluk kişinin çalışma performansını %87 etkiliyor.
Ne diyorsun?
Evet ve...
Çokmuş.
Evet ve firmalar 1'e 276 kazanıyor koçluk alarak. 1'e 200, yani en büyük yatırım aracı seçili 21. yüzyılda koçluk.
Oo.
Ve aynı bunun gibidir. Koçluğun bir donesi gibi düşünün. Yani koçluk dediğiniz nedir ki? Bir tenis antrenörünün oyuncusuna sen topu atacağın yeri düşün, hareketi yapmayı düşünme demesiyle ortaya çıkıyor koçluk dediğiniz şey. Tenis antrenörü diyor ki sen yıllardır bu raketi savuruyorsun zaten. Forehand, backhand. Sen artık topu nereye atacağını düşün. Ha, sadece koç dediğin şey zaten bildiğin bir şeyi doğru yöneltebilmeni sağlıyor. Yani sendeki bilgiyi doğru kullanmanı sağlıyor. Yeni bir bilgi vermiyor sana. Aynı bunun gibidir. Tabii el çizgileri biraz da mentörlük gibi olur yani. Bilgi verir. Yeni doneler. Neden bu böyle kaynaklanıyor? Neden disiplin olamıyorsun? Neden uyuyamıyorsun? Bunları verir. Bu ayrıdır. Ama ve lakin firmaların, şirketlerin bu şekilde aldığı destekler onlara en az koçluk kadar kar verecektir.
Bak şöyle yapalım o zaman. Bu programı burada bitirip hemen ikinci programa geçelim.
Geçelim.
İkinci programda daha altıncı oldu pardon. Ama bu konuşmanın ikinci programında kurumların, şirketlerin kaderlerini, ticari hayatlarını etkileyecek çözümleri nasıl üretebilirler? Bunu konuşalım.
Konuşalım.
Tamam. Efendim 6. bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Sevgiler Halit Emre, teşekkürler.
Sevgiler, görüşmek üzere.
Halit Emre Aslan'la Bilinsin İstedim bitti.